Ayrım 39, sayfa 349. Esir Şehrin Fedaileri, Taylan Sorgun. Celal Nuri ve Korku. İleri gazetesi sahibi Celal Nuri sabahın erken saatinde çok zaman önce tanıdığı yüzbaşı dayı Maksut'a gitti. Piyadi yüzbaşı Emin Ali, Doktor Fahri, yüzbaşı eczacı Celal, Nuri'nin gelişiyle sohbetlerini kestiler. Çünkü sadrazam damat Ferit'in büyük tevkifata başlayacağını haber almışlardı. İleri gazetesi sahibi Celal Nuri'ye millici deniliyordu, lakabı oydu. Yüzbaşı dayı Maksut Celal Nuri'nin de tevkifat edileceğini öğrenmişti. Celal Bey, kötüsü gelmekte, galiba tevkifiniz olacak. Celal Nuri bir sigara yaktı, gülümsedi. Oturduğu koltukta dikildi. Kötüsü gelsin. Memleket işgal olunurken bizim başımızla gidecekse varsın gitsin. Memleket başımızdan mühimdir. Mithat Şükrü Bey. İttihat ve Terakki'nin katibi mesulliğine kadar yükselmiş olan Mithat Şükrü Bey'e dayı Maksut o gece bir haber ulaştırdı. Gece vakit geç. Mithat Şükrü Bey yüzbaşı dayı Maksut'a durumu sordu. Dayı Maksut, büyük tevkifat başlayacakmış, adınız geçmekte, İstanbul'dan ayrılmanız hayırlı olacak. Lakin Mustafa Kemal Paşa da sizi görmek ister, bu gece bekliyor. Mithat Şükrü Bey acele giyindi, kolt tabancasını iç cebine yerleştirdi. Çıktılar ve gece yarısı Mustafa Kemal Paşa'nın Havva sokaktaki öteki karargahındaydılar. Mustafa Kemal Paşa cephelerden İstanbul'a dönüşünde Mithat Şükrü Bey de misafir olurdu. Biraz durumu konuştular. Mustafa Kemal Paşa dayı Maksut'un yüzüne haberi var mı der gibi baktı. Dayı Maksut var işaretini verince Mustafa Kemal Paşa, Mithat Bey tevkifiniz olacak, bilirim umursamazsınız ama hemen söyleyeyim ki bir gün hesaplar sorulur. Mithat Şükrü Bey, paşam arkadaşlarla konuştuk. Bizlerin tevkifatı hiç mühim bir mesele değil. Şimdi herkes sizin çıkışınızı beklemekte. Tarih şimdi sizden vazife beklemekte. Gece geç saatlere kadar konuştular. Gitme vakti gelmişti. Odada bulunan Doktor Fahri dışarıya çıktı. Köşede bekleyen balıkçı Salih Reis'ten tehlike yok işaretini alınca döndü. Tam çıkacaklardı Mithat Şükrü, paşam taliniz açık olsun, ne günler gördük, bunu da görürüz ve vedalaştılar. Mustafa Kemal eski günler. Mustafa Kemal Paşa'nın genç kurmaylığında İstanbul'daki harbiye talebesi olduğu yıllar vardı. O zamanki genç nesil devleti nasıl kurtaracağını düşünüp durmuştu. İşte o zaman dilimi içinde henüz Mustafa Kemal olan Atatürk Harbiye'de gizli bir teşkilat kurdu. Zaman jurnalcilik zamanıydı ve jurnal edilince Yıldız Sarayı'ndaki mahkemede yargılandı ve hapse gönderildi. Gönderildiği yer Bekir Ağa Mahpushanesi'ydi ve sonra Mustafa Kemal'in vatansever asker öğretmenleri devreye girdiler. Zamanın mektepler nazırı biraz da tehdit edici konuşmalar yaptılar. Mustafa Kemal de zaten mektebi bitirmişti. Suriye ordusuna sürgün gitmesi şartıyla o hapishaneden kurtuldu. Ama aylarca da yatmıştı. Mustafa Kemal Paşa bir gün yine arkadaşlarını ziyarete gitti. Koridorda dalgın yürüyordu. Bir ara durdu, yanındakilere baktı. ''Ben buraları iyi bilirim. Şimdi şu kadere bakın. Arkadaşlarımız burada.'' dedi. Herkes o sırada Mustafa Kemal Paşa'nın gözlerindeki o insanın içine işleyen ışıltılarını gördüler. Mustafa Kemal Paşa, bunun da hesabı gün gelir sorulur diyerek eski arkadaşlarıyla görüşme odasına gitti. İşte tarihin öteki örgüleri. Bir zaman sonra o mahpushanedekiler oradan kurtarılacak ve zaman içinde milli mücadele ve Anadolu ihtilaline katılacaklar, Cumhuriyet hükümetleri içinde millet meclisinde vazife alacaklardı. Harbiye fısıltıları. Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan gönderdiği teslimiyeti kabul etmeyen şifreleri, harbiye nezaretindeki genç subaylar kurmaylar arasında fısıltıyla konuşuluyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelmesinin ardından duymaya başladıkları gizli teşkilatlanma onları daha çok umutlandırdı. Ve Mustafa Kemal Paşa harbiye nezaretinde ne oluyorsa haber almaya başladı. Genç kurmaylar şöyle fısıldaşıyorlardı. Mustafa Kemal durmaz, bir şeyler yapacak mutlaka. Mustafa Kemal Paşa'nın emri. Hüzünlü ve karlı esir İstanbul gecesi. Malisor Rıza Bey, Yenibahçeli Şükrü Yüzbaşı Faruk, Doktor Fahri, Piyade Yüzbaşısı Ali Yüzbaşı, Celal Yüzbaşı, Dayı Maksut, onlardan başkasının oturamadığı masalarında oturmuşlardı. Bir de Yüzbaşı Faruk içlenmişti. Bizim kendimize dair hiç hayatımız olmadı, hayatımız cephelere dairdi dedi. İttihatçıların ve teşkilatı mahsusanın ünlü ismi Malisör Rıza, kalın sarı kaşları altındaki gözlerini göstererek, ''Bu gözler hep vatana dair zamanları yaşadı. Nerede kaldı ki kendi hayatımıza dair zaman olsun?'' Halil Paşa'nın tevkifi yeniydi. Onun üzerine söz aldılar. Malisör Rıza Bey anlattı. ''Ne zamanlar geçti gitti. Halil daha genç bir kurmaydı.'' Sadrazamlık Çakırcalı'nın tedibini, yani yakalanmasını, ona vermek istemişti. Halil de o zaman ben o baba yiğit vatansever efenin üzerine gitmem demişti. Sonra başkasını gönderdiler. Söz Çakırcalı'dan açılmıştı. Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü sözü sürdürdü. Çakırcalı için eşkıya diyenin canını okurum. Ne eşkıyası? Fransızların rejisine karşı dağa çıkmıştı. Yüzbaşı Celal onların da bildiğini anlattı. Kapitülasyon belası vardı değil mi? Vardı. Tütün ekimi de her şey de Fransız rejisine aitti. İşe bak, kendi memleketinde Fransız emri. Köylüler ne yapsınlar? Geçinmek için kaçak tütün ektiler. Fransız kolcuları da kaçak tütün eken köylüleri vurdu. Çakırcalı buna karşı durdu. Baktı ki olmayacak, onun için ver elini dağlar dedi. Bir köye köprü mü lazım? Çakırcalı'dan köyün ağasına haber, köprüyü yaptır ve şappadana köprü tamam. Fakir delikanlı mı evlenecek? Çakırcalı'dan emir, düğünü ağa kursun. Çakırcalı öyleydi, Halil de onun için ona kıyamamıştı ama başkasını gönderdiler üzerine. Doktor Fahri söze girdi, yüzbaşı Celal'i işaret etti. Bakın bu zeybek oyununu iyi oynar, hem de şairimsi. Yüzbaşı Celal iltifattan hoşlanmazdı ama anlattı. Zeybek oyununda kolların yukarı doğru yavaş yavaş açılması kartalın havalanmasını anlatır. Yere diz vururken kartalın yere inişini, kahraman oyunudur zeybek, duyarak oynanır. Kartal gibi duyarak kollar kalkar havaya. Yüzbaşı Dayı Maksut geçen zaman konuşmacılarına katıldı, derin bir iç geçirdi. Ah Çakırcalı, ah Yakup Cemil dedi. Esir İstanbul'da bir gece de öyle geçti. Kış gecesi dışarı çıktıklarında kaputlarının yakalarını kaldırdılar. Bellerindeki silahları kaputların cebine naklettiler. Doktor Fahri silahını paltosunun cebine yerleştirdi ama cep sarkmadı. O paltonun cebi özel dikilmişti. Bir ara Dayı Maksut durdu, kısa bir sohbet. Hatırlarım dedi ve devam etti. Yakup Cemil ile Topal Osman beraberce çok işler yapmışlardı. Bir yiğit adamdır Topal Osman. Topal Osman Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçerken duraksamadan Mustafa Kemal Paşa'nın yanında saf tutacaktı. Asmalı Mescid'den yukarı doğru yürüyorlardı. Yüzbaşı Dayı Maksut Yenibahçeli'ye yarın gece merkezde olunacak Mustafa Kemal Paşa'dan yeni emirler olacak. O ara sarkan işgal bayraklarına baktılar. Malisör Rıza Bey kocaman başını salladı. Yüzbaşı Celal elbet gelir hesap zamanı dedi ve sanki bir başka sabırsızlıkla bir gelse, bir gelse diye söylendiler. Yine kendi hayatlarına dair bir şey konuşmamışlardı. Yeni vuruşma zamanı sabırsızlığı ile yürüyorlardı. Belki de birden adımları sertleşmişti. Zaten toprağa hep sert basarlardı. O gecede kendi hayatlarına dair bir şey konuşmamışlardı. Vatana dair konuştular, sabırsızdılar. Sır dolu zamanlar. Mondros Teslimiyet Anlaşması ve artık esir İstanbul zamanları, cephelerden dönen savaş subayları. Aradan çok geçmeden iki İstanbul yaşanmaya başlandı. Saray ve sadrazamlık mütareke demişlerdi ama hiç öyle değildi. Esir olunmuştu. Artık esir şehrin insanları vardı ve esir şehrin insanları arasında bütün cephelerde vuruşmuş ve kendilerine dair hiç hayatları olmamış savaş subayları vardı. Olanların hayatları kendilerine dair değil, savaş cephelerine dair olmuştu. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul Teşkilatlanması'nı yapmaya başlamıştı. Ama o teşkilatlanma sır dolu zamanlar dahilinde geçmekteydi. Denenmiş büyük imtihanlardan geçmiş subaylar o sır dolu zamanların teşkilatlanmasına katılmaya başlamışlardı. Esir İstanbul'un dar sokaklarındaki ahşap evler, pencerelerindeki kafesler ardında hüzünlü zamanlar. O Türk evlerinde ne zaman hüzün çökse içten bir ut sesi sanki ağlar gibidir, derin ve kederli. Zaten hüzün çökmediği zamanlarda hiç olmamıştı. Öteki tarafta çürümüş İstanbul'un çürümüş tipleri ve Beyoğlu eğlence yerleri. Üsküdar Ayazma'da Nihat Ala'nın konaksı evinin o geceki misafirleri savaş subaylarının eşleriydi. Konağın bahçesine hüzünlü bir keman sesi indi. Nihat Hanım'ın kemanı yine hüzün diyordu. Silahlar yerinde mi? Yüzbaşı Dayı Maksut teşkilatı mahsusada çalışmıştı. Nisan ayı ortalarıydı. Mustafa Kemal Paşa daha 1918 yılı Kasım ayında Gebze Boğazı'nı tutturdu. Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü ile Dayı Maksut'u Beyoğlu Havva sokaktaki karargahına çağırdığında ikisi de bir başka heyecanla oraya vardılar. Mustafa Kemal Paşa Yüzbaşı Dayı Maksut'a şu emri verdi. Adana'dan ayrılmadan önce Eşref Bey'in çiftliğine gönderilen silahlar vardır. Yeminli bir arkadaşınız oraya gidecek, silahların durumu için bir emir götürecektir. Vakit geçirilmesin. Yüzbaşı Dayı Maksut emri yerine getirdi. Bir hafta sonra Mustafa Kemal Paşa'ya tekmili verdi. Emriniz yerine getirilmiştir. Silahlar için yeni emriniz beklenecektir. Oradakiler emirlerinizi bekliyorlar. Bir süre sonra o silahlar İzmir ve civarı kuvvasına dağıtılacaktı. Mustafa Kemal Paşa Adana'daki karargahında silahların teslimi emrine uymamış ve bir kısmını teşkilat-ı mahsusanın kurucularından Kuşçubaşı Eşref'in çiftliğine göndermişti. Pırıl pırıl beşli Alman mavzerleri. Cephe dönüşü. Yüzbaşı Selim cephelerden dönmüştü. Irak, Suriye, Kafkas cephelerinin ateş dünyası içinde yoğrulmuş, bir tarihi zamanı sanki birkaç yılda yaşamıştı. Üsküdar Ayazma'daki evinden çıktı, Harbiye Nezaretine gidecekti. Vapurla karşıya geçerken cephedeki bir arkadaşına rastladı. Yüzbaşı Nail. Cephelerde çifte su verilmiş, çelik haline gelmiş iki arkadaş, Nazım'ın sonraki zamanda Mavi Kubbeli Liman diyeceği limandaki emperyalist donanmaya baktılar. Yüzbaşı Selim ile Nail eski günleri konuşurlarken elveda Rumeli zamanlarını kaptılar sohbete. Yüzbaşı Selim'in ailesinden kaç kişi kalmıştı? Elveda Rumeli denilen zamanlarda katliama uğramışlardı. Yüzbaşı Selim ve Yüzbaşı Nail o gün İtilaf Devletleri subaylarının girip çıktıkları Harbiye Nezaretinde arkadaşlarıyla buluştular. Harbiye Nezareti tayin dairesine uğradılar. Sonra Üsküdar'a dönerlerken vapurda karar verdiler. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmişti. Dönüşte işgal donanmasına baktılar. Yüzbaşı Selim, Yüzbaşı Nail'e Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya boşuna gitmemiştir. Galiba bizim de gitme zamanımız geldi dedi. Nail sözü Selim'in ağzından almıştı. İstanbul'a doğru baktı. Kısmetse yine görüşürüz İstanbul. Sözler bir yeni bahtın ilk zamanını çizdi. İki arkadaş o gece Gebze Boğazı'nı tutan Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü'nün yanına vardılar. Ver elini Anadolu demek zamanı geldi. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlatmıştı. Yedi düvel derdi millet, işte o yedi düvele karşı bir savaş sürmekteydi cephelerde. Mustafa Kemal Paşa'nın yeniden düzenlediği Türk ordusu emperyalizme karşı vuruşuyordu. Ama İstanbul'da kimliksizler de vardı. İstanbul'da yeni payitahtın rezil işbirlikçileri de yaşamaktaydı. İşbirlikçi dendi mi rezil sözünü hemen yanına koymak icap eder. Fadi Rıfkı Atay o zamanlar kah Anadolu'da kah İstanbul'dadır. 8 Eylül 1921 günü akşam gazetesinde şöyle yazmıştır. Vapurla İstanbul'a geçiyordum. Orta yaşlı bir Türk yolcuya rastladım. Acaba beni Türk mü zannediyorlar şüphesi içindeydi. Bundan kurtulmak için cebine soktu, Journal Dorian gazetesini tekrar çıkarıyor, Bosfor, Rum gazetesi tekrar açıyor. Ona İngiltere'nin, Amerika'nın bir spor haberi Anadolu'daki savaştan daha mühim geliyordu. Fadi Rıfkı Atay o yazısında şunları da kaydeder. Bir zaman sonra işittim ki bu adam Avrupa'daki bir hizmete taliptir. Bir postu ele geçirmek için tek etek, eşik eşik dolaşıyor. Kıssadan hisse Avrupa'ya bundan sonra en halis Türkler göndermeliyiz. Türklüğü benimsemekten utananları da Anadolu nahiyelerinde pişire pişire aslına nesline benzetmeliyiz. Ve Fadi Rıfkı Atay onlara bir zilletin adamları der. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da teşkilatını kurmaya başlamıştı. Daha Adana'da Yıldırım Orduları grubu komutanı iken silahlar teslim edilecek şeklindeki payitaht saray emrine de uymamış, Yıldırım Orduları grubunun silahlarının bir kısmını teşkilat-ı mahsusanın başlarından olan Kuşçubaşı Eşref Bey'in Manisa dolaylarındaki çiftliğine kaçırtmıştı. Onun tarihi şahidi Altay Paşa'ydı. Esir İstanbul zamanları bir tarih sonrasında geride kalacaktı. Ama o esir İstanbul'daki işbirlikçileri de tarih kaydedecekti. Mondros Teslimiyet Anlaşması sonrasında mütareke dönemi de denilmişti. Ama Mustafa Kemal Paşa o mütareke dönemini 19 Mayıs 1919 günü bitirecekti. Velakin neler çekilmişti. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit'in İtilaf Devletleri'nin isteğiyle kurdurduğu Harp Divanı ne kadar vatansever varsa tevkif edip Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine doldurmuştu. O hapishanedekilerin çoğu daha sonraki zamanda milli mücadele ve Anadolu ihtilaline katılacaklar, Cumhuriyet'in önde gelen isimleri arasında yer alacaklardı. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da kurduğu teşkilatın başındaki isimlerden birisi Yüzbaşı Dayı Maksut oldu. İstanbul'un bıçkınlarının çoğu birer kuvvacı oldular. Bıçkın Kehribar Ali onlardandı. Bıçkınlığı bir yana okuması yazması da vardı. Ali Kemal'in yazılarına kafası takılmıştı. Doktor Fahri Bey'e bu herifi tepelemek lazımdır. Lakin Dayı Maksut Bey'imiz ne der demişti. Doktor Fahri'nin cevabı küçük bir ders yeter, sen icabına bak, ben Dayı Maksud ile konuşurum. Kehribar Ali, Ali Kemal'i takibe başladı. Bir gece Ali Kemal o zamanki Beyoğlu'ndaki Serkil Dorian kulübüne giriyordu. Kehribar Ali çıktı karşısına, la dur bakalım dedi. Ali Kemal ne olduğunu anlayamamıştı ki, Kehribar Ali'nin bıçkın dünyasına nam salmış tokatı suratına iniverdi. Kehribar Ali kalabalığa karıştı gitti. Ertesi günü Yüzbaşı Dayı Maksut'un yanına vardığında Dayı Maksut gülüyordu. Doktordan iznim varmış, lakin adamı da pansumanlamışsın. Kehribar Ali mahcupça başını önüne eğdi çünkü onlar övünmeyi hiç sevmezlerdi. Ne zamanlar, ne günler yaşamıştık. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilalinin başlattığında sanki yeni destanlar yazıldı. Kah karlı günlerde, kah güneşli günlerde, cephelerde. Bir binbaşı Kemal vardı. Halde Edip bir yazısında binbaşı Kemal için şöyle der. Binbaşı Kemal'in yanındaydım. Bu genç adamın vücudunda 9 kurşun yarası varmış. Mektepten çıktığı günden itibaren her dövüşe girip çıkmış. Cephede bir hastane, binbaşı Tahsin ile Yusuf Akçura Bey oradalardı. Cephelerden yaralılar geliyordu. 9 kurşun yemiş binbaşı Kemal bütün cephelerde vuruşmuştu. Ne zamanlar yaşandı, cephelerde savaş vardır. Ankara istasyonuna gelen trenlerden indirilen yaralı Mehmetçikler, subaylar yerine yine Mehmetçikler. Subaylar cepheye gönderilmektedir. Ankara tren istasyonu sanki bir destana doğru gidenlerin duraklarından birisi oldu. O trene binenler sanki bir destanın adamlarıydılar. Ondan önceki cephelerde de destan yazanlar onlardı. Yakup Kadri Bey'in 1921 yılı Eylül ayında yazdığı bir yazısı var. O yazının bir yerinde Yakup Kadri şöyle der. Bundan epeyce yıl önce bir yaşlı adam bana demişti ki, Türk ülkesinin bulutları Türk askerinin silahından çıkan kurşunun çizdiği mesafe hattıdır. ünlü yazarlardan Ağaoğlu Ahmet Bey cepheyi dolaşmakta, Ankara ile Çankırı arasındaki Kızılkaya köyündedir. Bir yaşlı kadın tarlada çalışmakta, Ağaoğlu Ahmet Bey ile yaşlı kadın arasında şu konuşma geçer. Ağaoğlu Ahmet, evladın var mı anne?
4 oğlum vardı, 3'ü şehit oldu, biri de cephededir, onun yolunu gözlüyorum.
Ağaoğlu Ahmet Bey bu defa şöyle der, İnşallah yakında gazi olur gelir. Kadın bir Türk anasıdır, işte cevabı.
Ah evladım, tek memleket kurtulsun, biz her şeye razıyız. Bu toprakları düşman çiğnemesin.
O zamanları düşünmek, unutmamak gerekmez mi? Gerekir ki hem de nasıl? 39. ayrımın sonu. Sayfa 359.